Ayrım 33.
Sayfa 287. Mahur Beste'nin Behçet Bey'i, taksim kabul etmiş zamanların tam bir tutsağıdır. Mutlak ve yekpare zamanın cisimleştiği her şeye tutkundur. Özellikle de eski eşya ve eski saatlere. Behçet Bey 10 senelik evli hayatında karısının kendi hakkındaki hislerini anlamamış değildi. Onun anlamadığı, hala anlayamadığı nokta, bu kadar basit bir şey için karısının yıllarca ölümü beklemesi ve görür görmez kucağına atılmasıydı. İşte kendisi Behçet Bey her şeye rağmen yaşıyordu ve yaşayacaktı. Ne olursa olsun hayat güzel bir şeydi. Eski saatler bakılması, iyileştirilmesi lazım gelen, temiz yüzlü, iyi yürekli hastalardı ve kitaplar iyi ciltlenince birdenbire gençleşiyor, güzel giyinmiş kadınlara benziyorlardı. Birçok ahbap meclislerinde saz yapılıyor, şarkılar, besteler, semailer okunuyordu. Antikacı dükkanlarında üzerinde mazinin, yaşanmış zamanın izlerini taşıyan ve bu izlerle güzelliği, değeri artan, hülasa zaman ve insan tecrübesini kutsi bir büyü gibi kendi varlıklarında taşıyan bir sürü eşya vardı. Hala müzayedeler oluyor, geniş ve çıplak, her tarafını dolduran eşyaya rağmen çıplak salonlarda, çiğ ve yüksek tellal sesleri, etraflarındaki faciaya kayıtsız, elleri arasından geçen şeylerin hakiki değerinden habersiz, telaşlı ve mütehakkim bir edayla durmadan zengin koleksiyon parçalarını birbiri ardınca sayıyor, Bohemya billuru, Sevr porseleni, Çin kasesi, İran halısı, Hint ve Bizans oyması, fil dişi, empirme usulü konsol, Bekir Bursa kumaşı, İstanbul yazması, Edirne kesmesi elden ele dolaşıyor, sonunda ya bir müze salonunda yahut şahsi bir koleksiyonda, zaman dışında kalmış yekpare uykularını uyumak için sahip değiştiriyordu. Dipnot, Tanpınar, Mahur Beste, sayfa 25. Bu yapıta atıflar bundan böyle sayfa sayılarıyla metnin içinde verilecektir. Zaman dışında kalmış yekpare uykularında ki bu eşyalara bağlılığı Behçet Bey için her şeyden önce ölüm korkusuyla baş etmenin bir yoludur. Sanatçılıktan zerre kadar nasibini almamış olan Behçet Bey'in bilmediği şudur. Tutkuyla bağlı olduğu bütün bu eski eşyalar, o hep kaçmaya çalıştığı mutlak zaman parçasının binbir teşekkülünden bazılarıdır. Ölümsüzlüğü simgelemek şöyle dursun, zamanla zamansızlık arasında duran ve bütün canlıların geri dönülmez biçimde geçtiği o eşiğin, ölümün duyarsız şahitleridirler. Tıpkı Behçet Bey'in güzeller güzeli karısı Atiye'nin ölümündeki duyarsız şahitliği gibi. Zaten Behçet Bey de romanın ilerleyen sayfalarında biriktirdiği bu cisimlerden bir nebze üstün bir varlığa, kendi ördüğü ağa takılmış çırpınan büyük bir yaralı örümceğe benzetilir. 39. Behçet Bey bütün eski, güzel, renkli ve kıymetli şeyleri severdi. Ona göre hayatın en manalı tarafı bir cins eşya arasında geçirilen zamandı. Antikacı dükkanlarına, müzayede yerlerine, bedestene sık sık uğrar, ahbaplarının hususi koleksiyonlarını gezer, bütün gönlünü ayak üstünde eski aynaların, küçük mücevher çekmecelerinin, çeşmi bülbüllerin, şamdan ve sürahilerin, kitapların karşısında hayran bir vecitle geçirirdi. Ciltleri veya halıları bir kadın teni gibi lezzetle okşar, tesiplerin çiçeklerinde solmaz bir bahar vehmeder, aynaların derinliklerinde geçmiş zamanların ve bilinmeyen iklimlerin insanlarıyla konuşur, küçük boyuyla zıplaya zıplaya bütün bu eşyanın birinden öbürüne gider, gelir, yaklaşır, uzaklaşır, sualler sorar, eski sahiplerini, yapıldıkları yeri, mümkünse yapan ustaları öğrenir, hülasa adeta altı duyusuyla birden onların havasında yaşar, sonra birdenbire gelen bir zaman şuuruyla vapurda çekileceği köşede bütün bu gördüklerini ve işittiklerini karmakarışık hatırlamak için İçini çeke çeke onlardan ayrılırdı. 25 ABC. Bütün varlığıyla ölümü unutmaya çalışan Behçet Bey, ölümden kaçtıkça aynalara tutulur. Taksim kabul etmiş zamanın timsali olan aynalar, Behçet Bey'i hem büyüler hem korkutur. Hakikat şu ki Behçet Bey aynaları hem sever hem onlardan korkardı. Aydınlıkta her şeyi kendi içlerine alan bu sevimli mevcutların bazen o kadar haşin ve sert bir şekilde kendi üzerine kapanışları, sizi acayip bir sükût içine sarıp sarmalayışları vardı ki, aynalar istedikleri zaman dört bir yana salıverdikleri bu sessizlikle taksim kabul etmiş zamanın bir timsaliydiler. Halbuki Behçet Bey, daha çok bizim olan zamanı, beraberimizde getirdiğimiz ve yine beraberimizde götürdüğümüz, her zerresine ayrı mana ve şekiller, ayrı çehreler vererek sahip olduğumuz zamanı, kendi eliyle tamir ettiği, temizleyip ayarladığı bir yığın saatin, kâh telaşla, kâh büyük bir sabır ve dikkatle, teker teker, küçük küçük, hiç yorulmadan, yanılmadan, şaşmadan saydıkları, nabızlarımızın munis kardeşi olan zamanı severdi. 32 ABC. Nabızlarımızın munis kardeşi olan zaman, yani saatin tiktakları, Behçet Bey için anımsamak istemediği, taksim kabul etmemiş zamandan bir kaçıştır. Aynalarsa onun nazarını kendine çevirmesine neden oldukları için onu korkutan, ona yalnızlığını hatırlatan, narsist fantazilere sürükleyen, bastırdığı cinselliği ile yüz yüze getiren nesnelerdir. Dipnot. Behçet Bey sanki donuk parıltısında geçmiş günlerden bir şey ister gibi tekrar aynasına döndü. Kim bilir belki de orada Tanrı Dil hanımefendinin her biri başka bir diyardan gelmiş, sarışın, esmer ve beyaz tenli cariyelerini, onların çıplak boyunlarını, dolgun göğüslerini, nergisleri andıran saçlarını, mahur uyanışlarını arıyordu. Şüphesiz bu genç kızların hepsi birçok defalar bu aynaya bakmışlar, orada bu durgun ve katı aydınlıkta, çıplak veya giyinmiş hayallerde gülümseyerek saçlarını düzeltmişler, yüzlerine pudra sürmüşler, korselerini bağlamaya veya küçük çıt çıtlarını, üzerine narin parmaklarını incite incite elbiselerini iliklemeye çalışmışlardı. 31 ABC. Behçet Bey'in nasıl bir adam olduğu, onun saatlerle olan tuhaf ilişkisinde gizlidir. İnsanlarla ilişki kuramayan Behçet Bey, bir Rob Grier dikizcisine, voyeurüne bile taş çıkartacak biçimde saatlerin içini açıp bakmaya ve bir kez onlarla böyle içli dışlı olduktan sonra onların yeknesak tiktaklarını dinlemeye tutkundur. Bu tiktakların tek farkı saatlerin seslerindedir. Uygun adım yürüyen bir kalabalığın şarkı söylerken birçok değişik sesi bir araya getirdiği bir koroya benzer bu tiktaklar senfonisi. Behçet Bey bu senfoniye tutkundur çünkü başı sonu tek düze ritminde onun ancak kaldıracağı kadar farklılaşma vardır. Üstelik bu farklılaşma uygun adım tiktakları bozmadığı için korkulacak bir farklılaşma değildir. Yaşamın sürprizlerle dolu renklerinden korkan ve insanlarla ilişkinin getirdiği yükten kaçan Behçet Bey için saatlerin yeknesak tiktakları yaşamın tek güvencesidir. Gel gelelim yekpare zamanın bir başka tezahürü, yani cinsellik, Behçet Bey'i gündüz kaçsa da gece uykularında kovalar. Gündüz sığındığı saatlerin yeknesak tiktakları gece olunca ninni gibi onu uykuya çağırır. Şimdi Behçet Bey iki eli çenesine kadar çektiği yorganın kenarına sımsıkı kilitlenmiş olduğu halde odasında şuraya buraya dağılmış irili ufaklı bir yığın saatin sesini tıpkı gizlendiği bir köşeden yetiştirdiği orkestrayı dinleyen bir şef dikkatiyle dinliyordu. Ve yine tıpkı bir orkestra şefi gibi bu acayip konserin sazlarını hem bir bütün olarak tadıyor hem de teker teker tanıyordu. Bu zembereğinin kıvrak çeliğinden adeta bir teneke gürültüsü çıkaran saat Hüseyin Efendi'nin saatiydi. Onun yanı başında adeta öksürür gibi çınlayan saat Nuri Bey'in saatiydi. Sabire Hanım'ın guguklu saati de böyleydi. Babasının Alaturka ve Alafranga zamanı beraberce gösteren pusulası, takvimli cep saati de buradaydı. Şişkin muhafazası içinde bu altın saat, bu ailenin şöyle böyle 100-120 yıllık bir ömrünü kaydetmişti. Bu da az şey değildi. Behçet Bey, bu dikkatleriyle odasında birdenbire büyüyen çıtırtı ormanında Cavide'nin kol saatinin sesini aradı. 32-33. Ama o tam uykuya geçecekken bu saatler değişik ritimlerde çalışarak Behçet Bey'e, kendilerinin de bu yaşamda ve bu dünyadaki başka her şey gibi bir cisimleşme, biçimlenme olduğunu hatırlatırlar. Birdenbire her şey susar gibi oldu. Karanlık ve sessizlik adeta kat'i bir irade ile çatırdadı. Sanki bir yerde altın bir duvar çatlamıştı. Bu aşağıda yemek odasının dördü vuran saatiydi. Ona hemen aynı zamanda sofanın saati adeta bir dişi nazıyla cevap verdi. Sonra her ikisi birden hemen çatlayan altın duvarın arkasında çoğalmaya gittiler. Behçet Bey artık eskisi gibi saat seslerini teker teker fark etmiyordu. Sadece içinde her şeklin, her rengin çalkandığı, sıcak bir çağlayan durmadan akıyordu. Sonra bu şekiller ve renkler kayboldu. Yerinde mahiyeti bilinmeyen bir altın parıltısı kaldı. Fakat ne kadar geniş ve kuvvetli, ne kadar çabuk akıyordu. Etrafında ne varsa hepsini, Behçet Bey de içinde olmak üzere, hepsini beraberinde alıp götürüyordu. Şimdi Behçet Bey bütün bu alemin aktığı yeri görüyordu. Bu yeni satın aldığı aynanın karanlıkta bir uçurum gibi açılan boşluğuydu. Behçet Bey bu boşluğa düşmemek için çırpındı. Geniş çerçevenin kenarını süsleyen filizlere, sarmaşıklara yapışmak istedi. Fakat bu akış o kadar kuvvetliydi ki hiçbir şey önüne geçemezdi. Nihayet Behçet Bey son gayretini de sarf ettikten sonra bu boşluktan içeriye düştü ve Cavide'nin kaç gündür kendisini o kadar düşündüren ve eğlendiren o acayip çekik kaşlı, uzun çeneli, sivri vücutlu bebeklerinin dört yanına aldıkları, sarmaş dolaş kucakladıkları bir rüyada kendini kaybetti. 35. Altın hariç ABC. Bu düşüş Behçet Bey'in talihidir. Eski eşya ve saatlerine ne denli sığınmaya çalışırsa çalışsın, Behçet Bey de dahil olmak üzere kimse için bu talihten kaçış yoktur. Behçet Bey'in talihinde ise baba otoritesiyle ezilmişlik, iktidarsızlık, sevgisizlik ve yalnızlık vardır. Behçet Bey kendisi hakkındaki bu romandan hoşnut değildir. Bu hoşnutsuzluğunun iki nedeni vardır. Birincisi romanın onun romanı olmaktan çıkıp başka bir mecraya yönelmesi ki bu okurun da saptamadan edemediği bir gerçektir. Bu suçlamaya yazar kaçamak yanıt verir. Kim ısmarladığı portresinden memnun kalmıştır ki diye sorar. Ayrıca kendisinin roman yazmadığını, yalnızca onun hayatını yazdığını söyler. Hem nereden ve kim benim roman yazdığımı söyledi? Ben sizin hayatınızı yazıyorum. Roman ayrı bir şey. Belki daha güç bir iş. Belki de gücümün üstünde kalacak kadar güçtür. Benim yaptığım, sizden dinlediğim gibi hikayenizdir. 168. Ve şöyle sürdürür savunmasını. Sizi unuttuğuma, yarım bıraktığıma gelince bunda sadece haksızsınız. İçimde o kadar kuvvetli yaşıyorsunuz ki istesem de sizi bırakamam. Bununla beraber sizinle ülfetimi bir müddet için kesmeye mecbur kaldım. Sizden bıktığım için değil, hesaplarımı alt üst ettiğiniz için. Ne kadar velut, ne kadar sürükleyicisiniz. Etrafımı peşinizden ayrılmayan bir yığın gölgeyle doldurdunuz. Bu kalabalığın karşısında kendime yeniden çeki düzen vermeye çalışmamı zaruri görün. 169. Bu savunmadan anlaşılıyor ki Behçet Bey Tanpınar için tedirgin edici bir kişiliktir. Ve gene Tanpınar açıkça itiraf ediyor ki yazamadığı bu metnin gölgesi onun peşini hiç bırakmayacak, diğer metinlerinin üzerine düşecektir. Bu gölge Behçet Bey'in çevresindeki insanlara aşıladığı tuhaf bir zaman duygusudur. Tümüyle kendine has, bölünmezlerin bölünmezi, çekirdek halinde bir zaman. 169. Yekpare zamanın sonsuz kavrayıcılığına karşı bir atomu tarif eder gibi betimlenmiş bu çekirdek zamanın da diğerleriyle ortak bir yanı vardır, bölünmezliği. Çünkü bu çekirdek zaman diğerinin, yani yekpare zamanın en ufak ve en anlamlı parçasıdır. Tanpınar buna talih der. Yazmak istediği roman bu talihlerin romanıdır. Ama kişinin talihinin parçalanmamış zamanla ilişkisini de irdeleyecek bir biçimde. Freud'la Bergson'un beraberce paylaştıkları bir dünyanın çocuğuyuz. Onlar bize sırrı insan kafasında, insan hayatında aramayı öğrettiler. Onun için sadece bir lezzeti bulmam lazım gelen bir yerde ben bir takım gizli şeyler öğrenmeyi, şeklin büyüsünü bir izahla kırmayı tercih ettim. Doğrusunu isterseniz bu sizin için de, benim için de bir talihsizlik oldu Behçet Bey. Siz ilham etmeniz lazım gelen şaheserden mahrum oldunuz. Bense peşinize takıldığım için çok sevdiğim dünyamdan ayrıldım. İkinci Cihan Harbi'ne şahit olmuş bir neslin adamının Kırım Muharebesi'nde ne işi vardı Behçet Bey? Ne yalan söyleyeyim, birçok huzursuzluklarına rağmen ben yaşadığım devirden memnunum. Hiçbir mazi hasretim yok. Öyle olduğu halde beni alıp götürdünüz. 170-71 ABC. Demek ki Behçet Bey'in ilginçliği Tanpınar'ı Freud ve Bergson'un dünyasına ve bu dünyanın zaman anlayışına çekmesidir. Bu zamanı romanlaştırmak açık ki Tanpınar'ın en büyük arzusudur. Bunu henüz gerçekleştiremediğini bilir. Gerçekleştirmeye çalışmaktan hiç vazgeçmeyeceğini de söyler. Sizin için zihni bir arıza olan bu firari zaman, halsiz zaman, bana adeta sanat için bir metot gibi göründü. İşte burada Behçet Bey beni aldattınız. Sizin hatırlamalarınızın ileri geri gidişini takip ettiğime pişman oldum demiyorum. Fakat çok güçlük çektiğimde muhakkak. 172-73. Özellikle de eksik, yazılamamış, yitik metinlerin yazarlık açısından öneminin bu kitap boyunca izlediğimiz temalardan biri, hatta belki en önemlisi olduğunu düşünürsek, yazarın bu sözlerinin üzerinde durmadan geçemeyiz. Behçet Bey projesi Tanpınar'ı yanıltmıştır. Çünkü kötü tasarlanmış bir proje olduğunu fark etmiştir. Tanpınar'ın yukarıda sözünü ettiği firari zaman, Prostiyen zamandır. Besbelli Tanpınar, yitik zamanın peşine düşmenin geçerli bir yöntem olduğuna karar vermiş ve bu kararla mahur besteyi yazmıştır. Ama yitik zamanın sanatsal karşılığını bulmak şöyle dursun, ancak yitik bir metinle çıkabilmiştir bu girişimden. Çünkü Tanpınar'ı daha çok ilgilendiren, yekpare zaman dediği, henüz kişinin ne yaşamında ne de sanatında dile gelmemiş, biçim bulmamış, cisimleşmemiş soyut zamanı, bu yekpareliği unutturmadan parçalamak, dile getirmek, biçimlendirmek, cisimleştirmektir. Kişilerin yaşamlarında parça parça göründüğüne inandığı bu mutlak ve yekpare zamanı, Tanpınar gene o yaşamları izleyerek bu zamanın taksim kabul etmişliğinin ana hatlarını ortaya dökmek, varsa eğer bu taksimdeki gizli belleği ortaya çıkarmak, kısaca yaşam ve sanatın biçimlenmiş görüntüleriyle o hiç biçimlenmemiş soyutluğun ilişkisini deşmek ister. Bu ilişki Tanpınar'a göre zamanın kişilerin yaşamında aldığı en gizemli biçim olan talihte açığa çıkar. Tanpınar'ın zaman şemasında talih, bireyleri bir yandan şiir ve musikinin kışkırtıcı zamanına bağlarken, bir yandan da onlara parçalanmış zamana mahkum olduklarını hatırlatan olay ya da rastlantılar dizisidir. Ve bu talih, hem bireyin kişisel bilinçaltıyla hem de insanlığın kolektif bilinç dışıyla belirlenir. Tanpınar, roman sanatıyla zamanın bütün bu boyutlarını yakalamak arzusundadır. Bu projeyi tek romanda gerçekleştirmenin mümkün olmadığını gördüğü noktada, mahur besteyi yarım bırakmakta bir sakınca görmez. Ve suçu baş kişisinin üstüne atar. Yaratılış sizi sadece bir istek, bir susuzluk olarak yaratmış. 174. Dipnot. Tabii bu cümlenin bir başka yorumu da şudur. Bu istek, bu susuzluk sanatçının hiçbir zaman doymayacak arzusudur. Hiçbir zaman erişemeyeceği kaybolmuş metnidir. Bu metin, yitirilmiş bir bütünlüğün, ahengin, doyumun noksan kalmaya mahkum olacak arzusuysa eğer, sanatçı için yaratıcılığın kaynağı da hep bu arzuyu doyurmaya çalışmak olacaktır. Tanpınar bu eksik metnin yazıda değil musikide tamamlandığını düşünür. Mahur beste, bir türlü yazıya tercüme edilemeyen bu sanat ve arzu nesnesidir. Tanpınar'ın kişileri bu besteye yaklaşabildikleri ölçüde sanatçı yönlerini insanlıkla tamamlayabilirler. Uzaklaştıkları ölçüde psikolojik tutsaklıklarının birer makineye, saate dönüşmüş halinde kalırlar. Bu bakımdan huzurun mümtazı Behçet Bey'den mahur besteye duyduğu yakınlık sayesinde ayrılır. Bir kişilik olarak bu sayede olumlanır. Ama huzur da, sahnenin dışındakiler de, saatleri ayarlama enstitüsü de, mahur bestenin gölgesinde, Behçet Bey'in ilham ettiği metodun bir türlü uygulanamadığı, anlatıda zaman sorunsalının bir şiirsellik ötesinde çözülemediği, ama bu noksanlığı da sürekli hatırlatmaktan kaçınmayacak kadar dürüst bir romancının hep sürecek arayışını yansıtan metinlerdir. Oysa Tanpınar'ın mahur besteyi izleyen romanları, mahur bestenin gölgesinde yazılmış birer istek ve susuzluk romanlarıdır. Hepsi hem bitmiş hem bitmemiş projelerdir. Gerek huzurun, gerekse saatleri ayarlama enstitüsünün sonu, tüm roman anlatılarının en muğlak sonları arasında sayılabilir. Huzur, sahnenin dışındakiler ve saatleri ayarlama enstitüsünde Tanpınar hep mahur besteyle yarıda bıraktığı projeye, kozmik, yekpare, mutlak zamanın nasıl taksim kabul etmiş zaman haline geldiğini irdelemek amacına döner.